الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta sehiv secdesiyle ilgili hadisleri almaya devam ediyorduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun aktardığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazda unuttuğu bir hadis-i şerifi almıştık. İkinci rekatta selam veriyordu. Daha sonradan sahabeyle arasında bir konuşma geçiyordu. O hadisi tafsilatlı bir şekilde açıklamıştık. Daha sonradan İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'unun aktardığı hadisi de ele almıştık. Bugün de inşallah kaldığımız yerden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifle ne yapacağız? Dersimize başlayacağız. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك فليبني على ما استيقن ثم اسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما فكانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namazda şüpheye düşüp ne kadar kıldığını, 3 rekat mı yoksa 4 rekat mı kıldığını bilemediği zaman şüpheyi bıraksın ve kesin bildiği üzere namaza devam etsin. Sonra selam vermeden önce 2 defa secde yapsın. Eğer 5 rekat kılmışsa bu 2 secde onun namazını çifte tamamlamış olur. Eğer namazı tam olarak kılmışsa bu 2 secde şeytanın burnunu yere sürtmüş olur. Bu hadis-i şerif Müslim rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ Sizden birisi namazında şek ettiğinde, şüphe ettiğinde ibaresini kullanıyor. Burada şek, şüphe yani namazında tereddüt ettiğinde. Ki biraz sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili ne yapıyor? Bir misal vererek bize durumu daha iyi beyan etmek için bir örnekle bize açıklıyor. Diyoruz ki buradaki şek ibaresi imamı, cemaati aynı zamanda tek başına kılanı ne yapar? Kapsar. Çünkü umum lafzıyla gelmiştir. Aynı şekilde nafile namazı da, farz namazı da kapsar. İnsan nafile namazda da şek şüphe edebilir. Farz namazda da şek şüphe edebilir. Bu şek şüphe durumu, hadisesi imamdan da sadır olabilir. Tek başına kılandan da sadır olabilir. Cemaatten de sadır olabilir. Şimdi imamdan da sadır olabilir dedik. Tek başına kılandan da sadır olabilir. Burada aklımıza bir şüphe takılmıyor. Tek başına kılan adam şek şüphe edebilir. Peki cemaatten bu durum nasıl sadır olabilir? Örnek olarak diyoruz ki mesela adam ikinci rekata imama yetişti. Onlarla beraber kıldı. İmam selam verdi. Bu ayağa kalktı. Ama şüphe etti. İmamla 3 rekat mı kıldım? 2 rekat mı kıldım? Yani ilk rekata mı, ikinci rekata mı yetiştim? Üçüncü rekata mı yetiştim? Diyerek ne yaptı? Şüphe etmiş olabilir. Veyahut da imam tam rükudayken geldi. Tekbir aldı. O sıra imam rükudan kalktı. İçinde bir şüphe oluştu. Acaba ben bu rükuya yetiştim mi? Yoksa yetişemedim mi? Normalde biz ne dedik? Bir rekata yetişmek için nerede yakalaman gerekiyor cemaati? Rükuda yakalaman gerekiyor. Eğer sen bunda şüphe ettiysen, eğer rükuda yakaladıysan o rekata ne yapmış oldun? Yetişmiş oldun. Eğer rükuda yakalayamadıysan o zaman o rekatı kaçırmış oldun. O zaman demek ki cemaat bu gibi durumlarda, bu gibi meselelerde ne yapmış olabilir? Namazında cemaatle kılmasına rağmen sonradan katılmasına binaen şekte şüphede kalmış olabilir. O zaman dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek başına kılan için imam olan, cemaat halinde kılan kimselerin namazlarında şüphe edebileceğini ve kılmış oldukları bu namazın nafile de olabileceğini, farz namazda olabileceğini ibaredeki gelen umum lafzından ne yapıyoruz? Genellemeden çıkarmış oluyoruz.
Hocam bir soru soracağım. Peki cemaatle namaz kılan kişi kaçıncı rekatta olmadığını bilmiyorsa, yani şek ediyorsa, ben imamın arkasındayım ama üçüncü rekatta mıyım yoksa ikinci rekatta mıyım, şek ettim bunda. Namaza tesir olabilir mi?
Bunun namaza tesiri yok. Çünkü imamla birlikte başladı ise ne yapacak? İmamla birlikte
bitirecek.
İmama uyduğu için buradaki şek etmesi namaza bir zararı yok. Evet. Ama sonradan dahil olduysa namaza, ondan sonrasını kendisi tamamlaması gerekiyor. Ama bir rekat mı kılacak, iki rekat mı kılacak, buna ne yapamıyor? Karar veremiyor. Bununla ilgili bir sıkıntısı var. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّ اَثَلَاثًا اَمْ اَرْبَعًا. Ve bu kimse diyor, kaç kıldığını bilmez ise, 3 mü kıldım, 4 mü kıldım diyerek ne yapıyor? Durumda bir şek şüphe ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize 3 mü kıldım yoksa 4 mü kıldım diye bir örnek sunuyor. Yoksa buradaki kasıt sadece 3 mü kıldım, 4 mü kıldım meselesine durumu taksis etmek. Sadece oraya sınırlandırma amaçlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir söz değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu örneği örneklendirmeyi seçmesinin sebebiyle ilgili ilim ehli diyor ki, genelde insan daha çok iki rekatlık namazlarda değil de 3 veya 4 rekatlık namazlarda, iki rekatlık namazlara göre yanılma oranı nedir diyorlar? Daha yüksektir. Çünkü iki rekatlık olan namazın sayısı daha az, 4 rekatlık olan namazın sayısı daha fazla olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örneklendirmeyi yaparken insanların daha çok hataya düşme ihtimali olan örnek grubunu seçerek onun üzerinden örneklendirme yaptığını görüyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bu durumda insan şüphe ederse 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım? Şu anda ben 3. rekatta mıyım, 4. rekatta mıyım? Bir şüphe durumu söz konusu. Burada arkadaşlar şüphe durumu söz konusunda şunu diyoruz. Yani tercih edebildiği bir durum yok. Yani 3 mü kıldım, 4 mü kıldım derken tabiri caizse tam ortada. Yani %50 ihtimal 3 de olabilir, %50 ihtimal 4 de olabilir. Zannı galibi bir tarafı onu ne yapmıyor? Yönlendiremiyor. Tam ortada kalmış. 3 mü 4 mü? Ne 3 diyebiliyor ne de 4 diyebiliyor. İkisinin arasında ne yapmış? Kalmış. Zannı galibi söz konusu değil. Eğer bu durumda ise insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, buyuruyor. Diyor ki فَلْيَطْرَحْ اَشَّكْ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ. Diyor ki şekki atsın, geriye kalan yakin olarak bildiği şey üzerine ne yapsın? Namazını bina etsin. Onun üzerine namazına devam etsin. Yani diyoruz ki bu durumda ne yapıyoruz? Şek olan kısma iltifat etmiyoruz. Onu bir kenara bırakıyoruz. Yakin olan üzerine amel ediyoruz. Şimdi 3 mü 4 mü şüphe ettik. Değil mi? İkisi arasında şüphe etmiş olmamız bize neyi gösteriyor? Yani 3 kesin ama 4 mü? Bunu tam olarak ne yapmıyorum? Bilemiyorum. O zaman şüpheli olanı atar isek, yani 4'ü atar isek, az olanı alır isek bu nedir? Yakindir. Şüpheyi bir kenara bırakmış oluruz. Yakin ile amel etmiş oluruz. Aynı şey işte 3. rekatta mıyım, 2. rekatta mıyım? Şüphe ettim. Ne diyorum? 2'yi kabul ettiğim zaman, 2'de mi 3'te şüpheli olan attığım zaman, 2 rekatı baz aldığım zaman, o zaman diyorum ki şüpheli kısmı attığım zaman elimde ne kalıyor benim? Yakin kalıyor. Onun üzerine amel etmem gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bize aktardığını görüyoruz. Ve bu şekilde bunun üzerinden namazı kaldığın yerden tamamlıyorsun. Yani 2 mi 3 mü şüphe ettin. Ondan sonra kaç olarak kabul ettin? 2 olarak kabul ettin. O zaman o rekatı 2 olarak sayıyorsun. Eğer 4 rekatlık namaz ise o 2. rekatta mesela kıyamda şüphe ettin. Dedin ki bu 2. rekatım mı 3. rekatım mı? Sonra kaç olduğuna karar verdin? 2. rekat olduğuna karar verdin. Aynı ikinci rekattaymış gibi devam ediyorsun. Teşehhüde oturuyorsun. Sonra kalkıyorsun. Üçüncü rekatı kılıyorsun. Sonra dördüncü rekatı kılıyorsun. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمْ. Selam vermeden önce iki kez ne yapar o kimse? Secde eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bize secdenin selamdan önce olacağını ne yapıyor? Haber veriyor. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize secdenin haberden bu haber vermesinin sebebi ne? Diyor ki eğer böyle bir hata, böyle bir şüphe gerçekleştiyse yakini alırsın, namazını tamamlarsın. Akabinde de selamdan önce ne yaparsın? İki kez sehiv secdesi yaparsın. Peki bunun hikmeti ne olabilir arkadaşlar? Yani neden selamdan önce? He? Bunun cevabını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında ne yapıyor? Bize aktarıyor. Diyor ki فَاِنْ كَانَ صَلَّا خَمْسًا. Eğer diyor bu kimse 5 rekat kılmış ise normalde 3 mü 4 mü diye şüphe etti. Sonra yakini aldı. Kaça aldı? 3'ü aldı. 3 mü 4 mü şüphe etti. Yakini aldı. 3. rekatta olduğunu kabul etti. Ama asıl da kaçıncı rekattaydı? 4. rekattaydı. Yani biz şu anda onun hata ettiğini biliyoruz ama doğrusu neydi? 4. rekattaydı. Şüphe etti. 3 olarak kabul etti. Bu sefer üzerine namazı tamamladığı zaman kaç rekat kılmış oldu? 5 rekat kılmış oldu. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor şayet 5 rekat kılmış ise feşefa'ne lehu salatehu. O kılmış olduğu namaz onu ne yapar? Şefi. Yani çifte tamamlar. Yapmış olduğu bu sehiv secdesi var ya iki kez. Normalde kaç rekat kıldı? 5 rekat kıldı. Namazda selamdan önce iki kez sehiv secdesi yaptı mı? Yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yapmış olduğu bu iki sehiv secdesi bir rekat yerine geçer. Namazını kaça tamamlar? 6'ya yani çifte. Çünkü Allah Azze ve Celle bu 4 rekatlık kılınan namazı ne olarak meşru kılmıştır? Çift olarak, tek olarak değil. O yüzden bu 2 rekat, yapılan 2 bu sehiv secdesi ne yerine geçer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bir rekat yerine geçer. Yani namazını 6'ya tamamlamış olur. Çifte tamamlamış olur. Namaz da zaten asıl itibariyle çift olarak ne yapılmıştır? O kimseye farz kılındığı için bu şekliyle diyor. Bu 2 secde bir rekat yerine geçerek namazını çifte tamamlamış olur. Ve in kâne sallâ tamamen. Eğer tam olarak kıldı ise yani 3 mü 4 mü şüphe etti. Sonra 3 olarak kabul etti. Zaten de kaçıncı rekattaydı? 3. rekattaydı. Diyor ki kâneta yani bu yaptığı 2 secde tergîmen lişşeytan. Şeytanın burnunu sürtmek içindir. Neden? Çünkü namaz içinde şeytan gelip sana bu şüpheyi, sana bu dalgınlığı, bu unutkanlığı, bu hata yapmana ne yaptı? Sebebiyet verdi ve senin aklını karıştırdı. Sen şüpheye düştün. 3 mü 4 mü dedin. Daha sonradan ne yaptın? Yakin olanı aldın. Dedin ki ben 3. rekattayım. Bunun üzerine namazı tamamladın. Şimdi bu sehiv secdesini yapmadan namazını bitirsen, namaz bitiminde şeytan sana şu şüpheyi verecek. Belki 4. rekattaydın. Fazla kıldın. Belki az kıldın. Ne oluyor seni? Namaz sonunda da hala vesveseye düşürerek bundan sonraki belki bütün namazlarını etkileyebilecek. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namazda selamdan önce yapmış olduğum bu 2 sehiv secdesi eğer tam ise namazın bir ziyade yok ise o zaman diyor bununla şeytanın burnunu sürtmüş olursun. Diyorsun ki ben bu sehiv secdesini yaparak bütün bu şüphelerden ne yaptım? Kurtuldum. Namazımı da bitirdim. Benim aklımda en ufak bir sıkıntı, bir problem kalmadı. Bitirdim. Bu 2 sehiv secdesi fazlaysa ne yaptı? O şeyi tamamladı. Çifte tamamlamış oldum. Tek olan namazı çifte tamamlamış oldum. Tamsa da içimdeki bu şüpheyi gidermiş oldum. Namazımı bitirdikten sonra artık böyle bir şeyle ne yapamayacağım? Yani şeytana diyorsun ki böyle bir şeyle beni kandıramayacaksın. Ben namazımı tamam üzerine bitirmiş oldum. Ve yine burada dediğimiz gibi neden selamdan önce sehiv secdesini yapıyoruz da selamdan sonra değil. Biraz önce de buna değinmiştik. Dedik ki kişi bu şekilde şek içinde, şüphe içinde bulunması namazdaki bir eksikliğidir. Yani şeytanın ona vermiş olduğu bir eksikliktir. Bu eksiklik de ne zaman giderilir? Namazın içinde bu eksiklik giderilir ki selam verdikten sonra namazın sonrasına eksik kalan bir şey olmasın. Bu eksiklik de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu iki sehiv secdesi ile yerine getirilmiş oluyor. Ama iki durum var ki bu durumlarda insan o şekke iltifat etmez. Yani iki durum, iki mesele var ki bu durumlarda insan o şek, şüpheye iltifat etmez. Ona yönelmez. Birisi diyoruz ki ibadetler bittikten sonraki şek. Yani namazı tamamladın. Namazın içinde sana böyle bir şek, şüphe gelmedi. Selam verdin, namazı bitirdin. Sonra namazdan çıktıktan sonra şüphe ettin. Dedin ki acaba ben 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım? Namazı bitirdikten sonra bir şüphe geldi sana. Diyoruz ki ibadetler bittikten sonra bu şek şüpheye ne yapılmaz? Dönüp iltifat edilmez. Dersin ki asıl olan benim namazım 3 rekatlık bir namazsa 3 rekat olarak kılmışımdır. 4 rekatlık bir namaz ise 4 rekat olarak kılmışımdır. Bundan sonra şüpheye ne yapmam ben? İltifat etmem. Çünkü ben artık bu ibadeti bitirmişim. Ama eğer ibadetin içinde bu şüphe bana geliyor ise o zaman sehiv secdesi yapmam ne? Üzerime vacip. Ama bitirdikten sonra geliyor ise asıl olan nedir? Beri olmandır bu şüpheden. Namazını tam şekliyle eda etmendir. Bundan sonra dönüp arkaya acaba 3 mü kıldım, 4 mü kıldım şüphesine ne yapmasın? Şeytanın sana buradan fitneyle yaklaşmasına yol açmazsın. Bu birinci durum. İkinci durumda eğer diyor ki ilim ehli insan sıkça bu şüpheye düşüyor ise namazın içinde başladı şüphe etti. Birinci rekatta mıyım, ikinci rekatta mıyım? Bu her namaz olmaya başladı. Hatta namazın içinde birkaç kez olmaya başladı. Bir de miyim, iki de miyim? Sonra ikiyi kılarken acaba iki mi, üç mü? Üçü kılarken bu üç mü, dört mü? Sürekli ne? Bir şek şüphe hali. Bunu izale edemiyor. İlim ehli diyor ki böyle durumda ne yaparsın? Olduğun hal üzerine namazı tamamlarsın. Bu şek şüpheye iltifat etmezsin. Çünkü bu sana vesvese kapısını açacaktır. Bundan sonra daha bu büyüyerek belki namaz kılamaz hale geleceksin bu şüphelerden dolayı. Belki yarın öbür gün şeytan bu şüphelerle senin imanını bile elinden ne yapabilir? Alabilir. O yüzden diyoruz ki eğer bir insanda vesvese oluyor ise sürekli her namazda sıkça bununla karşılaşıyor ise bu şek şüpheye iltifat etmeden namazını tamamlar. İlk durum neydi?
Namaz bitti, yani
İbadet bittikten sonra eğer şek şüphe geliyor ise buna da iltifat etmez. Eğer sıkça oluyor ise bir insanda bu vesveseye götürecek boyutlara ulaştı ise yine bu şek şüphe ne yapmaz? İltifat etmez.
Hocam ilk durum ama ta ki bir yakın bir şey olmadığı takdirde değil mi? Birisi yahut da söylerse sen eksik kıldın diye.
Nasıl?
Bittikten sonra. Mesela bir hadiste.
Geçen hafta onu aldık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta selam veriyor. Zülyedeyn radıyallahu anh diyor ki namaz mı kısaldı yoksa eksik mi kıldırdın? Sonra Allah Resulü Azam diyor ki ne namaz kısaldı ne de eksik kıldırdım. Çünkü Allah Resulü Azam namazı tam kıldırdığını zannediyor. Ama Zülyedeyn radıyallahu anh da biliyor ki yakinen namazı iki rekat kıldılar. Bunun üzerine Allah Resulü Azam diğer sahabelere soruyor. Diyor ki Zülyedeyn doğru mu söylüyor iki rekat mı kıldık? Onlar da onaylayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eksik olan iki rekatı ne yapıyor? Tamamlıyor.
Bu şekten çıkmış oluyor o zaman.
Tabii ki. Şimdi mesela sen kıldın. Yanındaki adam dedi ki sen namaza örnek veriyorum. Üçüncü rekatta yetiştin. Yakinen biliyor. Sen ona göre ikinci rekatta yetişmiş gibi iki rekat daha tamamladın. Dört rekatlık namazı. Adam dedi ki selamdan sonra sen dedi bizde selam verdin ama ben mesela ikinci rekata yetişmiştim. Sen benden bir sonraki rekata yetiştin. O zaman sen ne yaparsın? Kalkıp bir rekat daha eksik olan namazını tamamlarsın. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydeler var. Diyoruz ki namazda insanın şek etmesinin mümkün olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani namaz kıldığı esnada kişi ister imam olsun, ister tek başına kılan olsun, ister cemaatten olsun, namazda insanın şek etmesinin mümkün olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ sizden birisi şek ederse namazda şüpheye düşerse. Dedik ki bu hadis-i şerif bize zahiri şunu aktarıyor. Eğer namazda ister farz namaz olsun ister nafile namaz olsun namazda şek şüphe ettin ve tercih edebildiğin zannı galibine göre bir şey yok. Tam ortadasın. O zaman diyoruz ki bu namazda yakini ele alırsın. O da nedir? 2 veya 3'te şüphe ettiysen 2'yi göz önünde bulundurursun. Namazını o hal üzerine tamamlarsın. O rekattan sonrasını tamamlarsın. Ondan sonra selam vermeden önce 2 kez sehiv secdesi yapman meşrudur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sehiv secdesini bu durumda selamdan önce yaptığını görüyoruz. Diyoruz ki şek ettiği zaman insan yakine göre namazını kılar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir. Diyor ki felyatrah eşşek. O kimse şekki atsın, yakın üzerine ne yapsın? Bina etsin. Ve yine diyoruz ki namaz içinde yapılan şek, insanın şekhe, şüpheye düşmesi o namazı ne yapmaz? Batıl kılmaz. Yani 2 mi 3'te mi şüphe ettin, o zaman namazın batıl oldu, yeniden namaza başla demiyoruz. Olduğun hal üzerinde yakın olanı al, onun üzerine namazını devam et. Selamdan önce de 2 sehiv secdesi yaparak bu namazı tam bir şekilde, kamil bir şekilde ne yapmış olursun bu haliyle? Tamamlamış olursun. Yoksa şek şüphe edildiği zaman namazını boz, yeniden namaz kılmaya başla demiyoruz. Ve yine şeriatın nefislerde şek şüphe kalmaması için şüpheleri sona erdirdiğini, bitirdiğini, namaz bittiğinde de insanın bir sıkıntı duymaması için 2 kez sehiv secdesini meşru kıldığını da aynı şekilde bir fayda olarak da ne yapabiliriz? Burada zikretmiş olabiliriz. Ve yine sehiv secdesinin böyle bir hata ettiğinde insan, böyle bir şek ettiğinde yapılması gerektiğini, yani şek şüphe edildi, hangi rekatta olduğunu bilmiyor ise, namazın sonunda muhakkak sehiv secdesi yapmasının o kimsenin üzerine vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olarak da ne yapılabilir? Burada zikredilebilir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin çift olarak kıldığı namazları çift olarak tamamlamaya özen gösterdiğini, o yüzden yapılan hatadan dolayı sehiv secdesi yaptığını da burada ne yapıyoruz? Namazı çifte tamamlamak adı altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna özen gösterdiğine delalet eden bir hadis-i şerif olarak da zikredebiliriz. Ve yine şeytanın insanın namazında ona musallat olduğunu ve insanın şek şüpheye düştüğü esnada şeytanın bundan mutluluk duyduğunu, bir kişinin namazını ifsad etmesinden değil mi, büyük haz aldığını, büyük zevk duyduğuna delalet eden bir hadis-i şerif ki ne yapıyor? Bizi bu şekilde gelerek, bizi hataya, yanılgıya zorlayarak namazımızı ifsad edip ondan bir ecir kazanmamamız için elinden gelen çabayı sarf ettiğini görüyoruz ki hadisin sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer namaz tam ise bu yapılan 2 secde şeytanın ne yapar diyor, burnunu yere sürter. Demek ki şeytan bu yapılmış olan bu iki sehiv secdesinden mutlu olmadığını, hoşnut olmadığını, insanın rahat bir şekilde namazını tamamlayarak onun vermiş olduğu bu şek ve şüpheye kulak asmadığını ne yapıyoruz? Bir kez daha anlamış oluyoruz. Bir sonraki...
Hayır, bir soru sorayım. Yani bu sadece, bu hadis sadece namaz için geçerli mi? Yani diğer ibadetlerde de öyle bir şey var mı?
Ne gibi mesela?
Mesela tavafta şüphe ettik, sayıyla alakalı veya işte abdest...
Orada da aynı şekilde. Eğer tavafta şüphe edildi ise, yine hiçbir yere zannı galibin yok ise, yani 3. şafta mıyım, 4. şafta mıyım diye şüphe edildi. O zaman diyoruz ki ne üçte olduğunu, ne yatta, ne de dörtte olduğuna delil teşkil edecek bir şey yok ise önünde, o zaman ne yaparsın? Yakin olan, az olanı ele alırsın, tavafını o şekilde tamamlarsın.
Veya taş atarken hocam, veya...
Aynı şekilde. Diğer bütün ibadetler içinde nedir? Bu geçerlidir.
Usul olduğundan değil mi hocam? Kaydı olduğundan.
Tabii ki bu usul kaydı. Sadece namaz ile alakalı değil. Çünkü bunun dışındaki ibadetlerde de aynı şekilde namazda olduğu gibi şek şüphe ne yapabilir? Sadır olabilir. Biraz önce hocamızın dediği gibi tavafta da olabilir, sayda da olabilir, haçta işte cemaratta da olabilir. Yani bu tip ibadetlerde aynı şekilde olduğu zaman ne yapıyoruz? Burada şey önemli. Şimdi biraz sonra alacağımız hadis-i şerif de yine şek şüphe ile alakalı ama zannı galibe göre ne yapılıyor? Durum değişebiliyor. Bizim şu anki bahsettiğimiz mesele ortada bir zannı galip yok. Tercih edebildiğin bir şey yok. Tam ortadasın. Birisi sana soruyor. 3 mü bu 4 mü? Ne 3 yani 3 veya 4 olduğunu biliyorsun ama kesin olarak 3 veyahut da kesin olarak 4 diyemiyorsun. Veyahut da işte %70 4 olabilir dedirtebilecek sana karineler söz konusu değil. Tam ortadasın. 3 de olabilir, 4 de olabilir. Eğer tam böyle ortada isen o zaman diyoruz ki namazda bu şekilde şüphe ettiysen sehiv secdesini ne zaman yapıyorsun? Selamdan önce. Şimdi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi ele alacağız. O da yine şek ile alakalı. Ama dediğimiz gibi burada zannı galip ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bu şekilde eda etmesini gerektiğini anlatıyor. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٍ قَالَ وَمَا ذَاكْ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا قَالَ فَثَنَّا رِجْلَيْهِ واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد secdeteyn muttefakun aleyh ve fi rivayetin lil Bukhari felyutimme thumme yusellim thumme yescud ve li muslimin ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem secede secdetey essehu ba'des selami vel kelami. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, selam verince kendisine ey Allah'ın Resulü, namazda bir şey mi oldu diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Selam verdiğinde sahabeler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, namazda bir şey mi oldu, bir değişiklik mi oldu? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne oldu ki? Hani neden bu soruyu bana yöneltiyorsunuz? Namazda bir değişiklik mi oldu, değişen bir şey mi oldu? Ona şöyle, şöyle namaz kıldın dediler. Ki biraz sonra bunu açıklayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e normalde kılmış olduğu namazın dışında farklı bir şey yaptığı için sahabeler bunu ne yapıyorlar? Sorguluyorlar. Diyorlar ki namazda değişen bir şey mi oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne oldu ki yani neden bu soruyu bana yöneltiyorsunuz? Onlar diyor ki ya Allah'ın Resulü şöyle şöyle namazı böyle kıldın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını bükerek kıbleye yöneldi ve iki defa secde yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra, bu konuşma geçtikten sonra, sahabelerin o uyarısından sonra ayaklarını bükerek kıbleye yöneldi. Ondan sonra iki kez secde yaptı. Selam verdikten sonra yüzünü bize döndü. Daha önceki derslerimizde ne demiştik? Sehiv secdesinden sonra, selamdan sonra olsa dahi selam verdin, hata yaptığını anladın, namazdaki ziyadeyi anladın. Sonra iki kez sehiv secdesi yaptın, oturduğunda yeniden ne yapıyorsun dedik? Sağa sola selam vererek sehiv secdesinden sonra da namazı bitiriyorsun. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yüzünü bize dönerek şöyle söyledi. Namazda bir şey olmuş olsaydı onu size haber verirdim. Ama ben de sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Bu nedenle şayet unutursam bana hatırlatın. Eğer biriniz namazında şüpheye düşerse doğruyu araştırsın ve onun üzerine namazı tamamlasın. Sizden birisi namaz kıldığı esnada doğruyu araştırsın ve onun üzerine namazını tamamlasın. Burada ne? Bir önceki durum gibi değil. Ma'al cema'a, ma'al sahabe. Naam. Naam. Naam. Naam. Fika barik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer biriniz namazında şüpheye düşerse doğruyu araştırsın ve onun üzerine namazını tamamlasın. Sonra da iki defa secde yapsın. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Buhari'deki rivayette namazını tamamlasın, sonra selam versin, sonra secde yapsın şeklindedir. Namazını tamamlıyor, selam veriyor, sonra sehiv secdesi yapıyor, sonra yeniden selam veriyor. Müslim'deki rivayette ise Nebi Aleyhisselam sehiv secdesini selamdan ve konuşmadan sonra iki defa yaptı şeklindedir. Çünkü selam verdi, namazı bitirdiğine inandı. Daha sonradan arkadakiler namazda bir değişiklik mi oldu diyerek Allah Resulü Aleyhisselam ile konuşmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların konuşmasından ikna olduktan sonra döndü. Sehiv secdesini yaptı. Selam verdikten sonra yeniden yüzünü nereye döndü? Cemaate döndü. Sahih Müslim'deki rivayet bu şekliyle geldiğini söylüyoruz. Yani Abdullah İbni Mesud hadisi şerifi Müslim'de, Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Buhari'deki rivayette diyor ki namazını tamamladı. Sonra selam verdi, sonra sehiv secdesi yaptı. Müslim'deki rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sehiv secdesini selamdan ve konuşmadan sonra iki defa yaptı. Yani iki secde yapılıyor ya sehiv secdesinde. Konuşmadan ve selamdan sonra. Selam verdi, namazını bitirdi. Kendisi doğru kıldığına inanıyor. Normal bir şekilde tamamladı. Sonra sahabeler dediler ki namazda bir değişiklik mi oldu? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne kastediyorsunuz? Ne gibi bir değişiklik? Arada bir ne geçiyor? Konuşma geçiyor. Onlar ona durumu beyan edince yüzü sahabelere doğru dönüktü. Yeniden ne yaptı? Kıbleye doğru döndü. İki kez sehiv secdesi yaptı. Sonra kalktığında sağa ve sola selam vererek namazını bitirdi. Sonra yüzünü yeniden cemaate döndü ve onlara durumu ne yaptı? Açıkladı. Sizden birisi namazda hata yaptığı zaman biraz sonra ne yapacağız bunu? Şerh edeceğiz. Bununla ilgili ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde öğle namazında, bazı rivayetlerde ikindi namazında 4 rekatlık namazı 5 rekat olarak kıldırıyor. 5. rekata kalkıyor. Tabi sahabeler de onunla birlikte ne yapıyorlar? Ayağa kalkıyorlar. Çünkü o dönemde şöyle bir ihtimal var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı için şeriat hala inmeye devam ediyor. Öğle namazı 4 rekattan 5 rekata çıkabilir. Zaten sahabeler de ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazda bir değişiklik mi oldu diyerek bu soruyu dile getiriyorlar. Sahabeler diyor ki ehadete fis salati şey, ey Allah'ın Resulü namazda bir değişiklik mi oldu diye soruyorlar. Niye? Sahabeler edeplerinden, adaplarından dolayı unuttun mu demiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme unutmayı nispet etmiyorlar. Diyorlar ki namazda bir değişiklik mi oldu? Allah Azze ve Celle yeni bir hüküm mü indirdi? Sen namazı ne yaptın? 5 rekat kıldın. Kale ve mâ zâk. Allah Resulü diyor ki niye bunu söylediniz? Hani neden namazda değişiklik oldu mu lafzını kullandınız? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini kaç rekat kıldı zannediyor? 4 rekat kıldı zannediyor. Kalu salleyte keza keza. Dediler ki sen namazı böyle böyle kıldın. 4 rekatlık namazı 5 rekat olarak kıldın. Ondan sonra قَالَ فَثَنَّا رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını topluyor. Yüzü sahabelere doğru dönürken ne yapıyor? Kıbleye doğru dönüyor. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ İki kez sehiv secdesi yapıyor. Sonra selam vererek namazı bitirmiş oluyor. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ Sonra yüzünü bize yeniden dönerek şöyle dedi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eksiği, yani yapılmış olan ziyadeyi sehiv secdesiyle giderdi. Sonra yeniden yüzünü sahabelere dönerek onlara artık bir şeyden bahsediyor. Bir şeyden haber veriyor. Diyor ki İnnehu lev hadese fis salati şey'un enbe'tukum bihi. Eğer diyor namazda bir değişiklik olsa idi, muhakkak bunu size haber verirdim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirileni tebliğ etmek ile emrolunmuş bir peygamber. Yani eğer bir şey ona Allah tarafından vahyedildi ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki onu sahabelerine, ümmetine açıklayacak ki insanlar bu yeni gelen vahyi öğrenip onun üzerine ne yapsın? Amel etsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu geciktirme gibi bir durum söz konusu değil. Düşünün mesela Allah Azze ve Celle bu vahyi indirmiş. Öğle namazı mesela 5 rekat olmuş. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabelerine aktarmıyor. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu indiği anda ne yapar? Onu ümmetine açıklamak zorunda. Çünkü Allah Azze ve Celle ona bunu böyle emrediyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde Mekkelilerle birlikte namaz kılarken diyor ki ya ehle Mekke'te etimmu fe inna kavmu sefrin. Diyor ki ey Mekke ehli namazınızı tamamlayın. Bizler diyor seferi bir topluluğuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zaman söylüyor? Namaza başlamadan önce. Diyor ki biz seferi bir topluluğuz. Biz şimdi seferde olduğumuz için öğle namazını kılıyor ise kaç rekat kılacağız? İki rekat. Sizler mukimsiniz. İki de bizle birlikte selam vermeyeceksiniz. Kalkıp namazı dörde tamamlayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra arkasına dönüp kalkın dörde tamamlayın demiyor. Namaza başlamadan önce diyor ki ey Mekke ehli bizler diyor seferde olan bir topluluğuz. O yüzden sizler namazınızı ne yapın? Dörde tamamlayın, tam kılın diyerek namazın başında Mekkelileri uyarıyor. O Mekke'nin fethedildiği senede oraya gittiğinde. Ve Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki وَلَاكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de diyor sizler gibi bir beşerim, sizler gibi bir kulum. Yine bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar mütevazi olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif ki kendini aynı şekilde diğer insanlar gibi bu konuda bir kul olduğunu, değil mi? Unutmanın da aynı şekilde ondan sadır olabileceğini haber veriyor. Diyor ki ensa kema tensaun. Aynı şekilde diyor sizin unuttuğunuz gibi ben de unutabilirim. Yani bu insanın tabiatında olan bir şey. İnsan acıkır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de acıkıyordu. İnsan susuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de susuyordu. İnsan hasta oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hasta oluyordu. Bu beşeriyetin ortak bir özelliği. Peygamberler de bu kapsam içinde ne yapılabilir? Değerlendirebilir. Aynı şekilde insanlar unutabiliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde unutabiliyordu. Ama diyoruz ki buradaki unutma, dini aktarmadaki unutma söz konusu değil. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin ona indirmiş olduğu bir vahyi aktarmada unutması söz konusu değil. Çünkü Allah Azze ve Celle indirdiği zikri kendisinin koruyacağını ne yapıyor bize? Bildiriyor, aktarıyor. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda unutmayacağını, değil mi? Bu dinin bu şekilde korunmuş olduğunu biliyoruz. Ama onun haricinde beşeriyet olarak unutkanlık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de sadır olabilir. فَاِذَا نَس۪يتُ فَذَكِّرُونِي Eğer unutur isem bana hatırlatın diyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusuna delil teşkil eden bir hadis-i şerif. Yani müminlerin önderi, imamı, değil mi? En başta olan kişi altındaki insanlara ne diyor? Eğer unutursam bana hatırlatın. Ama zalim bir yönetici olsaydı insanlar onu uyarmakta ne yaparlardı? Korkarlardı, çekinirler. Derdi ki siz kim oluyorsunuz da benim unuttuğumu iddia ediyorsunuz. Değil mi? Bana böyle bir şey yöneltiyorsunuz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi. Eğer bir şeyi unuttuysam ne yapın diyor? Bunu bana hatırlatın. Aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh hilafete seçildiğinde, halife olarak seçildiğinde Peygamber Efendimizin vefatından sonra çıktığı ilk hutbede diyor ki İn istakamtu fe'inuni. Eğer diyor ben doğru olursam, müstakim üzerine olur isem bana yardımcı olun. Bana yardım edin. Diyor ki وَاِنْ اِعْوَجَجْتُ فَقَوْمُونِي Eğer ben yamuk işler yapıyorsam, doğru değil ise gittiğim yol, o zaman beni de ne yapın diyor? Düzeltin, doğrultun, beni dümdüz hale getirin. Burada da bakıyoruz ki sahabeler de aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin metodunu ne yapmışlar? İzlemişler. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki eğer doğru isem bana yardımcı olun. Bu doğrumda bana sahip çıkın. Eğer yaptığım şeylerde yanlışlık var ise, eğrilik, yamukluk var ise o zaman beni ne yapın? Doğru yola getirin ki dümdüz bir şekilde ne yapayım size? Hükmedebileyim. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği doğrultuda gittiklerini görüyoruz. Ve izâ şekke ahadukum fi salatihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık döndü, nasihat etmeye devam ediyor. Diyor ki sizden birisi namazında şek eder ise felyeteharras sevab. Diyor ki sizden birisi namazında şüpheye düşerse doğruyu araştırsın, onun üzerine namazını tamamlasın. Doğruyu araştırsın, onun üzerine namazını tamamlasın. Şimdi bir önceki hadise dönüp hatırladığımız zaman Ebu Said radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde diyor ki فَلْيَطْرَحْ اَشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ Diyor ki şekki atsın, yakin üzerine devam etsin diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifte de diyor ki eğer şek namaz kıldığın esnada senden sadır oluyor ise doğru üzerine namazını tamamla diyor. Yakin üzerine ilerle demiyor. Peki bu iki hadis arasında bir taarruz var mı? Bir anlaşmazlık, bir tezatlık, bir zıtlık söz konusu mu? Birinde yakını al diyor. Birinde de diyor ki doğruyu ara, onun üzerine namazına devam et diyor. Normalde ibare olarak baktığın zaman var. İki mi üç mü şüphe ettin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ikiyi al. Değil mi? Ebu Said hadisinde, ilk hadis-i şerifte ikiyi al, namazını yakın üzerine devam et. Bu hadis-i şerifte iki mi üçte şüphe ettin. Sonradan zannı galibine göre dedin ki ben üçteyim. Bu hadise göre diyor ki o zaman üçten devam et. Normalde bir tezatlık var mı?
Yok.
Yani asılda bir tezatlık yok. Evet. Ama lafız olarak, ibare olarak bir zıtlık var mı?
Var.
Var. Burada şekki at, yakın olanı, düşük olanı al demiyor. Sen iki ve üçte şüphe etmiş olabilirsin. Ama zannı galibin sana yüksek olan, üstteki olan rekatta olduğunda ne yapabilir? Söyleyebilir. O zaman bu hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Zannı galibin iki mi üç mü şüphe ettin. Üçü al ve devam et diyor. Ebu Said hadisinde ikide mi üçte mi şüphe ettin. O zaman ikiyi al. Şek olanı at diyor. Peki bu iki hadis arasındaki bu tezatlığı nasıl ortadan kaldırabiliriz?
Yani bundan senin yakinin olmuş oluyor. İkincisinde. İlkinde de şüphe galibi zan olmuyor ki hocam.
Diyoruz ki burada tercih söz konusu ise eğer ikide mi üçte miyim arasında tercih edebiliyor ve dördüncü rekatta ikide mi üçte miyim diyorsun ve üçte olduğunu tercih edebilecek bir durumda isen o zaman diyoruz ki bu hadis-i şerife göre kendini ne yapacaksın? Üçüncü rekatta sayıp devam edeceksin. Ama Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifte tercih etme, zannı galip söz konusu değil. Tam ortadasın. Ne onu, onda olduğunu tam olarak söyleyebiliyorsun, ne bir üsttekini. Yani iki mi, üç mü, ne ikideyim tam olarak diyebiliyorsun. Yani %100 veyahut da zannı galibin seni buraya yönlendiriyor. Veyahut da üçte mi olduğunu. Ama diyoruz ki yakin ney? Bu ikisinden birisi. Aşağıdakini al, şekki at diyoruz. Ama bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer ikide mi, üçte mi şüphe ettin, zannı galibin sana diyor ki, sen üçüncü rekattasın. Karineler bunu gösteriyor. Bu taraf ağır basıyor. Racih olarak bunu görüyorsun. O zaman diyoruz ki üçten devam et. Bu şekilde namazını tamamla. Baktığımız zaman iki husus, iki hadis birbiriyle tezat, zıt bir durum teşkil etmiyor. Diyor ki Allah-u Selam فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ Diyor ki bu şekilde namazını tamamla. Yani ikide mi üçte mi şüphe ettin, zannı galibine göre üçte olduğuna karar verdin. Bu şekilde namazını ne yap? Tamamla. Diyor ki ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ Ondan sonra iki secde yaparak, sehiv secdesi yaparak bu durumu gider. Diyor ki felyutimme sümme yusallimu sümme yescudu. Biraz önce dedik Buhari'deki rivayette diyor ki felyutim bu hal üzerine namazı tamamla. Şek şüphe ettin 2 mi 3 mü? Zannı galibine göre 3 dedin. Bu şekilde ne yapıyorsun? 3. rekatta kendini varsayarak namazı tamamlıyorsun. Buhari'deki rivayette diyor ki sümme yusallimu. Sonra selam veriyor. Namazı teşehhüde oturdun. Selam verdin, bitirdin namazı, çıktın. Sümme yescudu. Sonra ne yapıyorsun? 2 kez sehiv secdesi yapıyorsun. Ne zaman? Selamdan önce mi? Selamdan sonra. Bakıyoruz Müslim'in rivayetinde de diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmadan sonra, insanlarla dönüp konuşmasından sonra, selamından sonra 2 kez sehiv secdesi yaptı. Yani Buhari'nin rivayetiyle mutabık. Neyde mutabık? Selamdan sonra sehiv secdesi yaptığına dair. Peki burada bir tezatlık söz konusu mu? Ebu Said radıyallahu anh'un hadisinde selamdan önce sehiv secdesi var. Bu hadiste selamdan sonra. Arada bir tezatlık var mı?
Var hocam.
Zahirine baktığımız zaman var. Ama asıl itibar ediyoruz ki yok. Neden? Çünkü Ebu Said radıyallahu anh'un hadisinde şüphe etmişsin, yakin olanı alıp namazına devam etmişsin. Burada bir eksiklik söz konusu. Kafanda bir karışıklık olmuş. Bunu gidermek için selamdan önce yapıyorsun ki namazın sonuna bir şey bırakmıyorsun. Ama bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kaç rekat kılıyor? 5 rekat kılıyor. Selam verdi, bitirdi. Sahabeler diyorlar ki biz 5 rekat kıldık. Fazla ziyade ettik. Ebu Said radıyallahu anh'un hadisiyle örneklendirme birebir aynı mı?
Hayır.
Yoksa durum farklı mı? O zaman diyoruz ki eğer durum farklı ise o zaman sehiv secdesinin de sonra olması bir öncekiyle tezat teşkil etmez. Eğer örnekler aynı olsaydı bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde 2'de mi 3'te mi şüphe edip selam verseydi, selamı da sehiv secdesinden sonra yapsaydı diyecektik ki İki durumda olay aynı şekilde gerçekleşmiş. Ama bir hadis-i şerifte selamdan önce bir sonrasında selamdan sonra olarak geliyor diyecektik. Ama bakıyoruz bunda namaz 4 rekat kılınmış ilkinde. Şüphe ettiysen 3 mü 4 mü 3'ü al diyor. Öbürkünde 4 rekatlık namaz kaç rekat kılınmış? 5 rekat kılınmış. O zaman diyoruz ki örnekler birbirinden farklı. Sehiv secdesi de önce veya sonra olması da birbirinden farklı olmasında en ufak bir sıkıntı, bir tezatlık söz konusu değil.
O zaman hocam burada tafsil olmuş olmuyor mu? Fazla kıldığınız zaman selamdan önce...
Evet, zaten o tafsilata gireceğiz. Diyoruz ki eğer eksik varsa namazda sehiv secdesi selamdan önce, namazda fazlalık var ise sehiv secdesi selamdan sonra yapılır.
O zannı galip durumunda da selamdan sonra mı?
Evet, zannı galip durumunda selamdan sonra. Eğer şek şüphe ediyorsan, bir tarafa tercih edemiyorsan selamdan önce. Ebu Said radıyallahu anh'un hadisindeki gibi. Eğer zannı galibine bir taraf yakın geliyorsa onu alıyorsan ister bu çok olan olsun ister az olan olsun. Selamdan sonra ne yapıyorsun? Sehiv secdesini yapıyorsun. Evet, bu hadiste diyorsun ki ikisi arasında da bir tezat söz konusu değil. Ama şek bu manada ikiye ayrılıyor. Bir tercih edemediğin şek, bir de zannı galibine göre tercih ettiğin şek olarak iki kısma ne yapmış oluyorsun? Ayırmış oluyorsun. Diyoruz ki eğer bir insan 4 rekatlık namazı ziyade eder, 5 rekat olarak kılarsa ya da 3 rekatlık namazı ziyade ederek 4 rekat olarak kılarsa ya da 2 rekatlık bir namazı ziyade ederek 3 rekat olarak kılarsa bunların hepsi söz konusu olan şeyler değil mi? Sabah namazında hata edebilip 2'yi 3'e tamamlayabilirsin. Öğlede 4'ü 5'e, akşamda 3'ü 4'e birer rekat ziyade etmiş olabilirsin. Diyoruz ki selam verdikten sonra bu hatasını hatırlar ise. Ne zaman? Selam verdikten sonra 3 rekat kıldığını hatırladın sabah namazını. Veya akşamı 4 rekat, öğleni 5 rekat kıldın. Ne zaman hatırladın? Selam verdikten sonra o kimse hatırlarsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi selamdan sonra sehiv secdesi yapar. Sonra yeniden selam vererek namazındaki bu ziyadeyi, yapmış olduğu bu ziyadeyi bu şekilde gidermiş olur. Ama bir insan diyor ki namazdan sonra selam verdi, 5 rekat kıldığını hatırladı. Burada bir önceki hadis-i şerifte demiştik ya, hani bir insan ibadet bittikten sonra şek şüphe ederse ona iltifat etmez dedik. Bu aynı durum mu? Buradaki aynı durum değil. Niye? Çünkü burada ibadet bitmiş, 5 rekat kıldığını yakinen biliyorsun. Ziyade etmişsin. Öbür tarafta hala şüphe var. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, şeytan seninle oynuyor. Ama burada bitirdin, dedin ki ben öğle namazını 5 rekat kıldım. 1 rekat da fazladan kıldım. Şöyle bir şey diyemezsin. Namazı bitirdikten sonra bu şek şüphe bana geldi. O yüzden ben seyif secdesi yapmıyorum diyemezsin. Namazın bitiminden sonra bunu hatırlasan, buna biliyor isen yakinen, o zaman ne yaparsın? Seyif secdesi yaparsın. Ama bu sende yakın oluşmadı ise, hala şüphe üzerindeysen, o zaman ne yapmazsın? Bunu yapmazsın diyoruz. Diyoruz ki ziyadelerde seyif secdesi selamdan önce mi olur sonra mı? Ziyade var ise namazda. Fazlalık var ise diyoruz ki seyif secdesi selamdan sonra olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu böyle yapmış. Peki birisi derse ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu selam verdikten sonra haberi olduğu için selamdan sonra yaptı. Selamdan önce yapması mümkün değildi, söz konusu değildi. Zaten selamdan sonra 5 rekat kıldığı ona hatırlatıldı derse aslında selamdan önce de olabilir. Peygamberin burada fiili selamdan sonra yapılacağına delalet etmiyor der ise o zaman nasıl cevap verir Zemmer? Diyor ki adam, sen diyorsun ki peygamber böyle yapmış. Tamam, böyle yapmış. Diyoruz ki peygambere bu ne zaman hatırlatıldı? Selam verdikten sonra. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra hatırlatılan bir şeyi selamdan önce zaten ne yapamazdı? Zaten bunun farkında değildi, bilmiyordu. Selamdan sonra bu hatırlatıldı. Hani bu yaptığı şey neye nasıl olur da fazlalık ziyadenin selamdan sonra yapılacağına delalet eder diyebiliyorsun derse birisi, buna nasıl cevap veririz? Diyoruz ki
yapılmazdı ki hocam o zaman.
Diyoruz ki
yapayım geldi hocam işte.
Ama selamdan sonra geldi ya. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra, kendisini hatırlatıldıktan sonra dönüp sahabeleriyle konuşuyor. Diyor ki namazda bir değişiklik olsaydı bunu size ne yapardım? Haber verirdim. Ben de sizin gibi ne yapabilirim? Unutabilirim diyor. Ondan sonra diyor ki اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ السَّوَابِ Sizden birisi namazında şek şüphe ettiği zaman doğruyu araştırsın diyor. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ Sonra bulduğu doğru üzerine namazını tamamlasın. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ Sonra diyor iki kez seyif secdesi yapsın. Buhari'de ne diyor? Selamdan sonra bunu yapsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamdan önce yapılacak olsaydı kendisi tamam bunu selamdan sonra hatırlatıldı yaptı. Ama selamdan önce yapılması gerekseydi sahabesine ne diyecekti? Sizler eğer böyle bir hata yapıyor iseniz bu seyif secdesini ne zaman yapın? Selamdan önce yapın. Selamdan sonra yapın demezdi. Veyahut da böyle bir tafsilata girerdi. Şöyle olduğu zaman namazdan sonra hatırlayan namazdan sonra yapsın. Namazdan önce hatırlayan ziyade yaptığında ne zaman yapsın? Namazdan önce yapsın derdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tafsilata girmedi. Dedi ki namazda selamdan sonra hatırlatan da namazın içinde hatırlasan da arada bir fark yok. Namazda ziyade var ise o zaman seyif secdesini ne zaman yapacaksın? Selamdan sonra yapacaksın. Zaten galib-i zanla olduğu zaman selamdan sonra yapacaksın. Diyoruz ki bu sadece rekatlarla sınırlı değil. Yani 2'de mi 3'te mi şüphe ettin. Sadece bundan sınırlı değil. Mesela adam 2 kez ruku yaptı. Hata etti. 2 kez ruku yaptı. Bir ruku ziyade etmiş oldu mu?
Evet.
Oldu. Namazın içinde bunu hatırladı. İkinci rekattayken dedi ki birinci rekatta ben 2 kez ruku yaptım. Şimdi bu adam seyif secdesi yapacak mı? Yapacak. Ne zaman yapacak?
Selamdan sonra.
Diyoruz ki selamdan sonra. Adam 3 kez secde yaptı. 2 kez yapması gereken 3 kez yaptı. Bir ziyade var mı? Selef secdesi gerekiyor mu?
Gerekiyor.
Gerekiyor. Ne zaman yapacak? Diyoruz ki selamdan sonra. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini bu doğrultuda eğittiğini görüyoruz. Diyoruz ki o zaman kural bu işin dabıtı. Namazda ziyade varsa selamdan sonra seyif secdesi yapılır. Namazda bir noksanlık, eksiklik varsa selamdan önce seyif secdesi yapılır. Hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk teşehhüde oturmayı unutuyordu. Seyif secdesini ne zaman yapıyordu?
Selamdan önce.
Neden? Çünkü namazda bir eksiklik var. Bu eksikliğin giderilip sonra namazın ne yapılması gerekiyor? Tamamlanması, bitirilmesi gerekiyor. Diyoruz ki namazda unutarak ziyade etme namazı batıl kılmaz. Namazda unutarak ziyade etme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi unutarak ziyade etme namazı batıl kılmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun akabinde namazı yeniden iade etmemiş. O zaman diyoruz ki unutmak, unutarak ziyade etmek namazı batıl kılmaz. Yine diyoruz ki sehiv secdesi yaparken kıbleye dönüp yapılması vaciptir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle konuşurken eğer kıbleye dönmek şart olmasaydı onların olduğu cihete doğru da ne yapabilir? İki kez sehiv secdesi yapabilirdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıble tarafına döndü ve sehiv secdesini yaptığı için diyoruz ki sehiv secdesinde kıbleye dönüp yapılması hükmü vaciptir. Ve yine diyoruz ki bir şeyin açıklanmasına ihtiyaç var ise zamanı geldiği zaman onun açıklanması vacip olandır. Ne yapılamaz? Bir sonraki vakte ertelenemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda da akabinde bunun cevabını ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Şöyle demiyor. Aradan 3-5 gün geçsin. Ondan sonra size haber veririm. Şu anda zamanı değil demiyor. Olay gerçekleşiyor. İhtiyaç duyulduğu zaman beyanı ne yapıyor hemen? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıklığa kavuşturduğunu görüyoruz. Diyoruz ki eğer imam hata eder ise cemaatin onu uyarması vaciptir. Eğer imam namazda hata ederse cemaatin onu uyarması vaciptir. Çünkü Allah Resulü diyor ki فَاِذَا نَس۪يتُ فَذَكِّرُونِي. Eğer unutur isem bana hatırlatın. Burada ne? Emir sigasıyla geliyor. Aslında da emir vücubiyete delalet eder. Ama diyoruz ki eğer buradaki hata namazın aslını bozuyor ise uyarmak nedir? Vaciptir. Namazın aslına zarar vermiyor ise uyarmak nedir? Müstehaptır. Ne gibi? Mesela imam Fatiha suresini okuyor. İhdina sıratel müstakim diyeceğine diyor ki ehdine. Ehdina sıratel müstakim. Arada fark var mı? Mana değişiyor mu? İhdina ne demek? Bize hidayet et. Ehdina bize hediye ver. Mana değişti mi? Değişti. O zaman cemaatin uyarması ne diyoruz bu konuda?
Vacip.
Çünkü Fatiha'nın okunması namazın rükünlerinden. Ama imam elhamdülillahi diyeceğine elhamdülillahi dedi. Burada manada bir değişiklik var mı? Yok. Burada manada bir değişiklik yok. Diyoruz ki burada imamı uyarmak ne? Müstehap. Ama ilkinde vacip. Aynı şekilde imam cehri olan bir namazı yani akşam namazını sessiz bir şekilde okumaya başladı. İçinden Fatiha'yı okumaya başladı. Dışarı sesini duyurmuyor. Normalde sesi dışarıya duyurması ne? Sünnet. O zaman diyoruz ki burada imamın uyarılması ne?
Müstehap.
Ama biraz önceki verdiğimiz Fatiha örneğinde vacip. Diyoruz ki bu sadece imamın arkasındaki cemaat için geçerli olan bir şey değildir. Namaz dışında olan birisi de namaz içindekinin hata yaptığını görürse onu uyarması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Takva üzerine birbirinizle yardımlaşın. Sen burada Kur'an okuyorsun. Yunus Hoca geldi. Sabah namazını kılıyor. Ve sabah namazının 3 rekat kıldığını gördün. Namazın dışındasın. Veyahut da 2 kez rükû yaptığını, 3 kez secde yaptığını gördün. Bir hata var. Burada ona tabi olmasan, cemaatten olmasan uyaracak mısın? Diyoruz ki uyaracaksın. Çünkü takva üzerine yardımlaşacaksın. Burada bir su var. Birisi o sudan abdest almak istiyor. Biraz önce de gördüğün çocuğun birisi geldi oraya bevletti. O su artık ne oldu? Necis oldu. Adam orada görüyorsun abdest almak istiyor. Bu adamı uyaracak mısın? Diyoruz ki uyaracaksın. Çünkü bu adamın aldığı bu abdest ile kıldığı namaz geçerli değil. Çünkü o su temiz bir su değil. Necis bir su. Necis bir su ile alınan abdest geçerli olmaz. Bunu biliyor isen uyarmak da nesin? Zorundasın. Sen bu ibadeti birebir yapmıyor olsan dahi. Evet.
Hocam o zaman yani maslahat mefsedet olayında hocam hangisi yani şey alınır?
Nasıl?
Yani mesela bazı öyle durumlarla karşılaşıyoruz mesela adamı biliyorsun bir münker yapacak yahut da yani senin ona söylemen şey olmayacak ama yani yahut da ona onu beyan etmediğin takdirde onun cehaletine ona mazeret olur mu hocam?
Ya şimdi burada davet esnasında şeyler, hükümler değişebilir. İlim ehli bunu kategorilere ayırıyor. Mesela bazı durum vardır. Senin orada emri bil maruf yapman sana haramdır. Mesela tanıdığın bir adam vardır. Mesela sigara içiyordur. Sen ona sigara içme dediğin zaman adam sana inat olsun diye içki içecektir. Sen bunu biliyorsun. Tanıdığın akraban. O zaman diyoruz ki senin bu adamı sigara içerken ona emri bil maruf yapman sana haramdır. Niye? Çünkü inkar ettiğin şeyin daha büyüğüyle geldiği için adam. O zaman diyoruz ki burada bu adamı inkar etme. Neden? Çünkü daha büyük bir şeyle gelecek. Anlatabildim mi? Demek ki duruma göre maslahat mefsedeyi ne yaparsın? Bazen emri bil maruf yapman vacip olurken bazen emri bil maruf yapman senin üzerine haram olabilir.
Değişiyor yani.
Tabii ki duruma göre, şartlara göre şey ne yapabilir? Hüküm değişebilir. Diyoruz ki eğer bir kimse namaz kıldığı esnada ziyadenin farkına varırsa ne yapacak? Düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte namazı bitirdikten sonra hatırladı. Birisi kalktı 5. rekata öğle namazında Fatiha'yı okudu. Ondan sonra rükûya gitti ve bunun 5. rekat olduğunu anladı. Ne yapacak? Tamamlayacak mı? Yoksa 4. rekattaki teşehhüde geri mi dönecek? Diyoruz ki namazı tamamlamayacak. Çünkü burada ne var? Allah'ın meşru kıldığı bir şeye sen ziyade ediyorsun. Hatırladığın esnada ne yapman lazım?
Geriye
dönmen lazım. O teşehhüde geri dönersin.
Nerede olursan ol.
İster kıyamda ol, ister rükuda ol, ister ilk secdede ol, ister ikinci secdede ol. Direkt olarak hatırladığın esnada nereye dönersin? 4. rekattaki teşehhütte olman gerekiyor ya, 5'e kalktın. O zaman direkt 4. rekattaki teşehhüde dönersin. Sonra teşehhüdü yaparsın, salli bariye okursun. Normal müstahap olan duaları yaparsın. Selam verirsin. Çünkü ziyade yaptın ya. Selamdan sonra 2 kez sehiv secdesi yaparsın. Sonra yeniden selam vererek namazını bitirirsin diyoruz. Diyoruz ki eğer cemaatte isen, İmam var, 5. rekata kalktı. Sen de onun kalktığının 5. rekat olduğunu biliyorsun. Onunla birlikte kalkacak mısın?
Evet, kalkacaksın.
İmama burada tabi olacak mısın?
Uyaracağız önce hocam.
Diyoruz ki öncelikle imamı uyardık. Uyarmamıza rağmen imam hala kendinin 4. rekata kalktığını zannediyor. 4. rekata kalktığını zannediyor, devam ediyor. Eğer biz cemaat olarak ona tabi olacağız mı?
Olacağız.
Yoksa olmayacağız mı? Diyoruz ki olmayacağız. İmama tabi olmayacağız. Çünkü niye? Biz yakinen biliyoruz ki imam şu anda 5. rekatı kılıyor. Allah Azze ve Celle bu namazı kaç rekat farz kıldı? 4. Diyoruz ki biz teşehhütte oturmaya devam edeceğiz. İmam kalktı, uyardık mesela, geri döndü. Sıkıntı yok, onunla birlikte teşehhüdü tamamladık. Selam verdik, sonra sehiv secdesi yaptık, bitirdik. Ama imam dönmedi. Hala 4. rekatta olduğunu zannediyor. O zaman diyor ki ilim ehli, teşehhütte beklersin, imam teşehhüde gelene kadar, onunla selam verebilirsin veyahut da teşehhütte kalırsın, kendin tamamlayıp selam verip namazını bitirirsin. Çünkü senin namazında bir ziyade yok. İmama uyuyorsun ama imama Allah Azze ve Celle'nin meşru kılmadığı bir şeyde uymazsın. O zaman ne yaparsın? Olman gereken yerde bekliyorsun. Burada imama uymak söz konusu olamaz. Çünkü imam hatasından dolayı ne yapıyor? Devam ediyor. Sen biliyorsun. Artık sen de bir insan. Öğle namazını bile bile 5 rekat kılsa o namaz ne olur?
Batıl olur.
Burada da bu cemaatteki adam bile bile kalkıp imamla birlikte 5. rekata kalkıyorsa namazı ne olur? Batıl olur. Çünkü bilerek, kastederek öğle namazını ne yapıyor? 5 rekata çıkıyor. Ama eğer adam hükmünden cahil ise, yani imama tabi olması gerektiğini biliyor, oturması gerektiğini bilmiyor, hükmün böyle olmadığını biliyor, o zaman namazı sahihtir. Veyahut da dedik ki o da imamla birlikte 4. rekatta olduğunu zannediyor. Bu iki halde bir sıkıntı yok. Ama biliyorsun ki sen 4. rekattan 5'e kalkıldı. O zaman ona kalkmaman gerektiğini biliyor isen, cahil değil isen, oturmuyor isen, imama tabi olup 5. rekatı onunla birlikte tamamlıyor isen, o zaman diyoruz ki namazın batıldır. Anlaşıldı mı?
Yani vacibin terki de taammüden vacibin terk edilmesi de namazı batıl kılar. Ama bu durumdayken biz imama tabi oluyoruz. Yani imam unutarak ilk teşebbüde oturmadan kalktığı zaman biz onu uyarıyoruz. Ama eğer bu kalkma tamamlanmışsa geri dönmüyoruz. Bu durumda böyleyken niye bu durumda kalkıyoruz?
Onunla ilgili elimizde delil var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor. Sahabeler de onunla birlikte kalkıyor. Namazın sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle bir uyarıda bulunmuyor. Yani şöyle demiyor. Benle birlikte neden kalktınız? Evet. Diyerek onları burada uyarmıyor. Diyoruz ki demek ki orada meşru olan o vacibin terkinde kalkıldığı zaman ilim ehli diyor ki artık geri dönülmez. İmama tabi olursun. Ama burada Allah Azze ve Celle'nin 4 rekat kıldığı farz olan namaza sen bile bile ne yapıyorsun?
Ziyade ediyorsun.
İlave ediyorsun. Göz göre göre kalkıyorsun. 5. rekatı kılmaya devam ediyorsun. Bu adam için diyoruz ki eğer bu şekilde devam ederse namazı batıl. Ama hükmünü bilmediği için veyahut da imamla birlikte o da kendini 4. rekatta zannediyorsa imama tabi olduğundan dolayı burada bir sıkıntı yok. Sadece kasten, amden 4 rekatlık namazı 5'e çıkardığın için bu anlamda imama tabi olduğun için diyoruz ki bu kimsenin namazı batıl olur. Burada cemaatteki erkekler ise imamı Subhanallah diyerek uyarır hata yaptığı zaman herhangi bir hatada. Kadınlar ise Subhanallah diyerek eli ne yapmaz? Uyarmaz. Eline bu şekilde vurarak, ses çıkartarak imamı bu şekilde hata yapıyorsun İkazı adı altında uyaracağını daha önceki derslerde ne yapmıştık? Bununla ilgili hadis-i şerifte ele almıştık. Dedi ki imam kendini doğru kabul eder ise mesela imam kendini 4. rekatta zannediyor. Uyarılar geliyor. Onlar aldırış etmiyor. Diyor ki ben 4. rekattayım. Bir hata yapmıyorum. Bu hal üzerine tamamlarsa diyoruz ki imam için de bir şeye gerek yok. Namazı geçerli, sahih. Çünkü böyle bir şekki yok. Sen mesela öğle namazını 4 rekat kıldın, selam verdin. Dediler ki 5 rekat kıldın. Sen dedin ki hayır. Ben 4 rekat kıldım, eminim. Kendimden yana bir şüphem yok. Şimdi bu adama sen olsun yine de sehiv secdesi yapma diyeceğiz. Hayır. Çünkü bu adam kendisinin 4 rekat kıldığına inanıyor. Ama arkadaki insanlar 5 rekat kıldığına inanıyor ise yani onunla birlikte cehaleten o zaman onlar ne yapar? Sehiv secdesi yapar ama imam kendine yakinen böyle olduğuna inanıyor ise sehiv secdesi yapması ona gerekli değil diyoruz.
Hocam hadiste fiile muhalif olmuyor. Peygamber Efendimiz de doğru kıldığına inanıyordu ama cemaatten sordu. Cemaatin dediğine göre sehiv secdesi
ikna oldu.
Orada ikna oldu Allah Resulü Aleyhisselam. Ama burada imam ikna olmuyor. Diyor ki hayır ben 4 rekat kıldım ziyade etmedim. Hala ısrarla 4 rekat olduğunu söylüyor ise burada artık ona bir şeyi mecbur kılamazsın. Diyoruz ki eğer aradan uzun bir müddet geçtikten sonra hatırladı. Mesela selamı verdi. 5 rekat kıldı namazı. Selam verdi. Ondan sonra çıktı evine gitti. Aradan yarım saat, bir saat geçti. Dedi ki ya ben namazı 5 rekat kıldım. Bu adama sehiv secdesi gerekiyor mu?
Yok hocam.
Diyoruz ki sehiv secdesi gerekmiyor. Niye? Çünkü artık mahalli zamanı, vakti geçti. O yüzden bu kimseye sehiv secdesi gerekmez. Ama namazın akabinde kısa bir vakit sonra hatırladı ise, selam verdi, kalktı çıkarken camiden hatırladı 5 rekat kıldığını. Döner ne yapar? Secdesi yaparak yeniden selam verip namazı bitirir. Ama camiden çıktı, evine gitti, iş yerine gitti. Aradan 15-20 dakika, yarım saat, hatta bir sonraki namazın vakti geldi, hatırladı. Diyoruz ki artık senin namazın tam. Çünkü sende bir eksiklik kalmadı. Eğer eksiklik kalsaydı namazı iade edeceksin diyecektik. Hatırladı ki 4 rekatlık namazı 3 rekat kılmış. 3 saat sonra hatırladı. Şimdi sana hiçbir şey gerekmiyor mu diyoruz? Hayır, sen namazı iade et. Niye? Çünkü 4 rekatlık namazı 3 rekat kıldın. Eksik var. Ama fazla var ise, namaz bittikten sonra, üzerinden vakit geçtikten sonra hatırlıyor isen, o zaman diyoruz ki namazın tamam. Eksik olan zaten bir şey yok. Meşru olan bir sehiv secdesi vardı. Onu da unuttun. O zaman bu senden ne yaptı? Düştü. Bir daha senden bunu ne yapmıyoruz? Yapmanı aramıyoruz diyoruz. Son olarak ilim ehlinin sehiv secdesiyle ilgili önce mi sonrasıyla ilgili görüşlerini zikredelim. Bugün dersi burada noktalamış olalım. Hanefiler diyorlar ki sehiv secdesinin yeri, mahalli selamdan sonradır. Selamdan sonra gelen hadisleri ne yapıyorlar? Delil olarak gösteriyorlar. Diyorlar ki her zaman hata da yapsan, eksik de yapsan, fazla da yapsan sehiv secdesinin yeri selamdan sonradır. Şafiler diyorlar ki sehiv secdesinin yeri selamdan öncedir. Eksik de yapsan, fazla da yapsan selamdan öncedir. Malikiler diyorlar ki eğer sehiv secdesi noksandan dolayı oluyor ise veyahut namazda hem noksan hem ziyade var ise selamdan önce yaparsın. Fazlalık varsa selamdan sonra yaparsın. Anlaşıldı mı? Namazda eksiklik var veyahut da hem eksiklik hem ziyade var. Diyor ki selamdan önce. Sadece ziyade var, selamdan sonra yaparsın. Hanbeliler diyorlar ki her ikisi de meşrudur. Selamdan önce de yapılabilir, selamdan sonra da yapılabilir.
Her zaman
için. Ama diyorlar gelen naslara göre eğer Allah Resulü Aleyhisselam selamdan önce belirtti ise selamdan önce yapman daha evladır. Ama selamdan sonra yapsan olur mu? Diyorlar ki olur. Evla olan önce gelen naslara göre önce yapman, sonra gelen naslara göre sonra yapmandır. Ama sonra gelen yerde önce yapsan namazın batıl olur mu? Diyorlar ki olmaz. Sadece arada evlalık farkı vardır. Ama İmam-ı Ahmet ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah diyorlar ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan selamdan önce ise o muayyen örnekte selamdan önce yapılması farzdır diyor. Selamdan sonra olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamdan önce yapmış, yapılmasından ne yapmış? Emretmiş. Veyahut da selamdan sonra gelen bir husus ise, selamdan sonra yaptı ve bunun yapılmasını emretti ise, Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki, burada diyor muayyen olan naslarda, açıklanan durumlarda nedir? O şekilde yapılması, geldiği hal üzerine yapılması vacip olduğunu söylüyor. Ama ilim ehlinin çoğunluğunun görüşü eftaliyet farklılığı vardır. Selamdan önce de sonra da yapıldığında ne yapılır? Caizdir. Gerekli olan eksiklik veyahut da fazlalık bu şekilde giderilmiş olur diyorlar. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.